Ayrım 23.
22. Bölüm. Son durakta son söz. Kendi özel işlerinde çalışanlar hiç değilse bir açıdan mutludur. İsterlerse dişleri sökülüp saçları ağrıncaya dek uğraşlarını sürdürebilirler. Kimse çıkıp da onlara hadi bakalım artık kocadınız, işe yaramaz duruma geldiniz, bırakın elinizdekini çekilin bir kenara demez. Kurdukları iş yerini evlatlarına devredecek olanlar bile bir ölçüde bir kenara çekilmeyi benimseseler bile diledikleri zaman tezgah başına geçip iliklerini işleyen iş alışkanlıklarını sürdürebilme zevkinden tüm yoksun kalmazlar. Onları işe yaramazlık duygusuna zorlayacak koşul yok gibidir. Oysa kamu hizmetinde çalışanlar ne kadar farklı iş tecrübesiyle iyice yoğrulmuş, gücü kuvveti yerinde bir memura belirli bir yaşa erince en çok bir teselli ödülü verilip çıkış kapısı gösterilir. Bu nedenle de birçoğu kısa bir süre önce sağlıkları yerinde olduğu halde her şey bitti duygusunun ezici ağırlığı altında kalp sektesi ya da beyin kanamasından bir anda ölüp gidiverirler. Keşke bu alanda da yaş yerine başka ve daha yararlı bir verimlilik ölçeği bulunabilse. Gerçekten beyni ve kavşakları kireçlenip görevinin törensel boyutlarından ötesini yürütmeye mecali kalmayanları elbette açıklayıp yeni kuşaklara yer açmak gerek. Emeklilik bana da doğrusu önce beklenmedik bir konuk gibi gelip çöktü. Bürokratik çevrenin bazı görevlileri bu karışık labirentte yollarını bulmayı çok iyi öğrenmiştir. Ne zaman terfi edeceğini, mevcut ya da çıkacak yasalardan en iyi biçimde nasıl yararlanabileceklerini çok iyi bilirler. Görevle devlet kesesinden iç ya da dış ülkelerde inceleme gezilerine çıkma fırsatları nasıl yaratılır ve herkesten önce üstüne nasıl oturulur çok iyi bellemişlerdir. Ama bana benzeyen bir kesimi de hangi kadrodan maaş aldığını ve ne zaman terfi etmesi gerektiğini başkaları söyleyince öğrenir. Bu kez emeklilik için yaş haddini doldurmama daha bir yıl var sanıyordum. Dişlilerine kapıldığım akademik kariyer çarkının zoru ile profesörlük için geçmesi gereken 5 yıllık süreyi emeklilikten yeterince önce dolduracağımı sanarak sunmam gereken araştırmayı yapmış, raporunu hazırlamış ve basılmaya hazır duruma getirmiştim. Bir yandan da gene aynı maç için gerekli olan ikinci yabancı dil sorununu yıllardır pas ve toz tutmuş olan Almancayı pekiştirmeye koyulmuştum. Bir gün bilmem hangi nedenle rektörlüğe uğramıştım. O arada hatırıma emeklilik süremin kesin olarak hangi tarihte dolacağını hesap ettirmek geldi. Dosyamı getirdiler. İnceleyip hesapladılar. Sonra da haberi bomba gibi önüme atıverdiler. Önümüzdeki Temmuz içinde süreniz doluyor. Bu durumda 5 yıllık sürenin dolmasına birkaç ay kalı adımın önüne heybetli bir profesör unvanı takamadan ve ona özgü cübbeyi giyemeden işime veda etmek gerekiyordu. Hayıflanmış görünme nezaketini gösterenlere karşı yiğitçe bir önemsemezlik tutumu takınmama rağmen içimde bir burukluk hissetmediğimi söylemek yalancılık olur. Fakat bu burukluk sanırım özlemi çekilen bir unvanı elde edememekle ilgili değildi. Buna yeterince önem verseydim doktoramı verip döndüğüm zaman bu kanala girebilmenin gereğini yerine getirir ve kıdemli bir profesör olarak emekliye ayrılırdım. Daha önce de değindiğim gibi bu işe zor nikahı biçiminde girmem gerekti. Burukluğumun belki de bir süre için olsun gerçek nedeni emekliliğin işe yaramazlık damgası anlamını taşıdığı kanısıydı. Yıllardır bugün gelip çatınca ne yaparım diye fikri bir hazırlık yapmıştım. Eskiden beri okuma yazma, bahçe, gezi ve deniz gibi uğraşlara tutkunumdur. Ders hazırla, sınav kağıdı, tez incele, araştırmayı bitir, toplantıya yetiş gibi kısıtlayıcı nedenler olmadan kendini zevk duyduğun şeylere verebilmek doyulması güç bir şölen gibi geliyordu bana. Öyle ya. Her gün kurulu saatin zırıltısıyla uyanmak, yaz kış demeden aklınız ılık ve yumuşak yatakta, duşun altına girmek, birkaç lokma tıkıştırıp saatinde görev başında bulunmak yerine, gerçek yaşam özgürlüğüne kavuşabilmek yüksünülebilir mi hiç? Karanlıkta el yordamıyla yaşamaya başladığım günden beri benim en yoğun tasa ve gerginliğimin kaynağı kendimi ispatlama zoru içinde çabalamamdı. Bu nedenle gitmem gereken yere vaktinde erişebilmek, beklediğim varsa vaktinde gelmesi, yapacağım işi zamanında bitirebilmek, beğenilebilecek düzeyde olmasında emin olmak, yıllar boyu bana tasa ve gerginlik konusu olmuştur. İşime gidebilmek için çağırdığım taksinin birkaç dakika gecikmesi sıcak tavaya atılmış yağ parçasına dönüştürür beni. Akşam üzeri belli bir saatte beni alacak eşimin biraz olsun gecikmesi kafamda en kötü ihtimallerin geçit töreni yapmasına yol açar. Hani uzmanları kaygı nevrozu gibi adlar takar bu iç düzensizliklerini. İşte benim çalışma hayatımda bu tür marazlıklar gibi gelip geçmiştir. Bu nedenle ilk birkaç günün burukluğuna rağmen Ankara'dan pılı pırtımızı toparlayıp Yalova'da bugünler için yaptırdığım evime göç edince okul azadına kavuşmuş tembel öğrenciler kadar mutluluk duymaktan kendimi alamamıştım. Buradaki mahalle komşularımızın çoğunu yıllardır tanıdığımız ve hatta yan yana çalıştığımız eski dostlar. Hemen hemen tümü yazlıkçı. Eskiden biz de ancak yılda birkaç ay yaz tatiline girildiği sıralarda gelebilirdik. Mahallemizde herkesin evi ve bahçesi duvarlı, demir kaplıdır ya. Gerçekte bu sınırlar kimseyi kimseden ayırmaz. Şöyle boş zamanınızda kapıdan dışarı bir çıkmaya görün. Her yandan başka bir şey, sabah kahvesi daveti gelir. Öğle sonları bize buyurun falan beklemeden birisinin balkon ya da terasında öbeklenir komşular. Ama bu toplantılar hiç de fakülte ya da talim ve terbiye kurulundakilere benzemez. Konulu, gündemli bu resmi toplantılarda bilgin kişileri sadede getirmek için harcanan zaman, amaç üstünde durmaktan çok daha fazla vakit alır. Sanki herkes önlerindeki sorunu çözmek için değil, içinden çıkılmaz duruma getirmekte kullanır tüm yeteneklerini. Buradaysa atom savaşından büyük devlet çekişmesine kadar dünyanın her tür derdine bir oturumda çözüm bulunup gülüşerek her şeyi süt limana dönüştürülüveriyor. Ya da eski çamların bardak olduğuna hayıflanıp yeni kuşaklara tanrı yardım için dua edilip geçiliyor. Sabahları kurgulu saati beklemeden yatakta dilediğin kadar bir yandan ötekine dönmek, aman bitecek şu iş vardı tasasına kapılmadan, müzik ya da ilginç bir romanı izlemek çok geçmeden bana yaşamın sonu değil başı gibi görünürdü. Ben oğlum ya da torunumla sabah erken ya da güneş sulara gömülmeye yüz tuttuğu sırada balığa çıkıyoruz. Bu yaratıkların oltanıza takılıp çekiştirmesi ayrı bir zevk. Fakat kıyıdan millerce uzakta sularla gök kubbenin kavuştuğu sonsuzluk ortasında, çaperinizi sarkıtıp unutarak ortasına gömüldüğünüz sessizliği dinlemek, sularda hafif hafif beşiklenen teknede sigaramızı nefesleyip hayallere dalabilmek, tutulan ürünlerin şöleninden lezzetli. Dört mevsimi burada yaşamak da insana hayatın bütünlüğü duygusunu daha güçlü hissedebilmesini sağlıyor. Yazlıkçılar çekilince kısa süre insan mahzunlaşır gibi oluyor. Kepenkler kapanıp kapılara kilit vuruldukça insan göç zamanı kanadı kırılıp olduğu yerde kalıveren sakat leylek sanıyor kendini. Fakat bu sessizliğe alıştıkça başkalarıyla her gün paylaşmak zorunda kalınan bir dünyaya tek başınıza sahip olduğunuz gibi geliyor insana. Yıllar boyu ozanlarımız güzü bozan hüzün mevsimi deyip durmuşlar. Herhalde yazın yeşillik denizinden sonra doğanın sarı, kızıl ve tunç renkleriyle donanıp ağaç dallarından inen yaprak ağıdı esinlendirmiş onları böyle. Oysa sonbahara mevsimlerin en cömerti denebilir. Asmalar bağ kütüklerinde renk renk salkımlar ballanır. Ayvaların dalları iri, sarı ürünlerin ağırlığı ile iyice esner. Güz pazarlarının bolluk ve renkliliğini hangi evlerde bulabilirsiniz? Eskiler bu konuda bizden de gerçekçi ve sağlıklı bir duyarlılık içindeymiş. Güz ayları bolluk ve bereket tanrısı adına şölenler, eğlenceler düzenlenir, kupalar dolusu şaraplar içilip raks edilirmiş. Nedense gam kasavat iliklerini işleyen edebiyatımız kışın yokluk yoksulluğa karşı ambarların tahıl, meyve, sucuk, pastırma hevenkleriyle bezendiği bu aylara ağıt dizmekten ötesini başaramamış. İnzivamızın kışının da başka bir ihtişam ve güzelliği var. Öyle dağ ve bozkurlardaki gibi doğa bembeyaz yorganının altında, bütün ayıplarının örtüldüğü bir erdemliliğe kavuşmuyor. Buranın kışları yoğun, kurşuni bulutlardan günlerce sağanakların indiği bir yer. Fakat bazılarında çöküntü yaratan kasvetli saydıkları bu yağışlar bende tamamen tersi bir etki yapıyor. Doğa tüm varlıkları ile suyu güçlü akan bir duşun altına girmiş, sabunlar köpürterek tüm kirlerinden arınıyor gibi geliyor bana. Rüzgarla camlara vuran damlalar, oluklardan şakır şakır inen sular sanki insanlara ne sinip kaldınız öyle, gelin yıkayıp arındırayım sizi diyor gibi geliyor. Hele Poyraz'ın zorlu istiği günlerde kıyıya kadar sokulup önündeki engelleri habire yumruklayıp tekmeleyen dalgaların gümbürtüsüne kulak vermek insanı tüm kuruntularından temizliyor. Kendini Tanrı'nın öz ve seçkin kulu sayan balon gibi şişkin benler ve benlikler kimliksiz bir kum tanesi gibi yerli yerine oturuveriyor. Gene de denizi her haliyle severim. Benim dilimden ve gönlümden onun kadar iyi anlayan, her zaman anladığım bir dille konuşan yok gibidir. Gürleyip kabararak üstüme üstüme saldırdığı zamanlar gerçek boyutlarımı inerim. Gevşeyip yatışarak ocak başında uyuklayan sarman kedi gibi kıyı ile mırıldaşmaya koyulduğu zamanlarsa eski bir dost kılığına giriyor. Sanki insan onunla bütünleşip ta uzaklarda gökte kucaklaştığı çizgiye dek gelişleyip büyüyor. En çok sevdiğim günlerse kanının yeterince ısınıp gel bana dediği mevsimdir. Çarparım, takılır düşerim korkusuna kapılmadan bedenimi adım adım onun kucağına teslim edebilmek, sonra telaşsız dilediğin yöne kulaç atabilmek, bana karada yitirdiğim hareket özgürlüğünü yeniden sağlıyor. Yalnız girdiğim zamanlar deniz kapısının babası üstüne radyomu yerleştiriyorum. Ondan yayılan sesler kolayca bana yön verebiliyor. Çoğunlukla hiç yanılmadan kıyıyı ve kapımızı bulabiliyorum. Bazansa program değişip kısık sesli bir konuşmacı mikrofonu eline alınca kulak kesilmeme rağmen ses kaynağını bir türlü bulduramıyor, evin ya sağ ya da sol kıyısında bir yerde karaya vuruyorum. O durumlarda varsa komşu sesleri kılavuzum oluyor. Kıyı boşsa tabanımın ve ellerimin anılarına dayanarak giriş yerini arayıp bulabiliyorum. Yaratacağı ufak tefek sorunlar ne olursa olsun, Deniz benim için her bir şeyini esirgemeyen cömert, güvenilir bir sevgili gibi. Bağrında sakladıklarından pay almaya girişmekse, çocukluğun saklambaç oyunları kadar coşkulu. Yaz güneşinin dişlerini gösteremediği saatlerde yüzünüzü tüller gibi okşayan serin ve nemli deniz havasını yararak açılmaya koyulursunuz. Kalabalığın nerede olabileceğini mimlediğiniz yerleriniz vardır. Ya da sizden önce davranan meraklıların öbeklendiği yerleri nişanlarsınız. Motoru susturup misinanızı kulaç kulaç sulara indirmeye koyulursunuz. Tüm bilinç ve yetenekleriniz kol ve parmak uçlarınızda toplanmıştır. Oltaya vuran yaratığın neden olduğu ufak bir çekiştirmeyle tüm kaslar işlemeye başlar. Sudan çektiğiniz çapayı da sallama, horon savaşı oynayan kayagan canlıları ayıklarken duyulan zevk, sanırım insanın bir tür uygarlaştıramadığı yırtıcılık güdüsünün bir belirtisi. Deniz her zaman cömert değildir. Bazen kolayca kovanızı doldurur, her yanınızdan zafer gülücükleri ışıldayarak kıyıya yanaşırsınız. Bazen de omuzlarınıza kramp girinceye dek saatlerce olta sallar durursunuz. Sonunda da ele geçirebildiğiniz bir iki yeteneksiz istavrit ya da izmariti, tepenizde umutlu daireler çizen martılara fırlatıp, kulakları düşük evin yolunu tutarsınız. Sonuç ne olursa olsun, deniz işi zor bulunur bir sevgili, bir oyun arkadaşıdır. Yıl boyunca yaşama olan bağlılık ve güvenceme en çok güçlendiren bahardır. Kış boyu martı çığlıkları dalgaların gümbürtüsüne karışır. Günlük nafaka peşindeki karga sürüleri, çirkin ve muzip sesleriyle boş boş uyuklayan bir çatıdan kalkıp ötekine konar dururlar. Esen ister lodos, isterse poyraz olsun, meyve ağaçlarının caz cavlak kollarını sallayıp çamlar arasında ıslık çalmaktan öteye bir uğraş bulamaz. Ortancalar yoksul, gereksiz çalılığa dönüşmüştür. Gül çardakları sıvama dikenli kollarını sallar durur. Sanki tüm doğa yaşama teslim bayrağını çekmiş gibidir. Derken Şubat içinde ara ara bulutlar yarılır. Güneş ışınları insanın içini gıdıklayan bir ılıklık kazanır. O zamanlarda yalnız kireçlenmiş, romatizmalı kavşaklarımda değil, tüm doğada sanki istekli ve iştahlı bir gerinip kıpırdama başlar. Böyle bir günde evin arkasına dolaşıp kıyıya doğru uzanmaya kalktığım zaman, köşeyi döner dönmez denizin tuzlu, nemli havasına yabancı olan bir şeyler çarpar burnuma. Evin arka sağ köşesindeki manolyanın soğuktan hala kıkırdaşan yapraklarının ötesine geçince, yere çömelir parmak uçlarımı nemli kır menekşesi yaprakları üzerinde gezdiririm. Genzimle sarmaş dolaş olan o iç açıcı koku dışında parmak uçlarıma narin boyunlu çiçekler dokunur. Nedense kır neşesine karşı bilinç altıma kadar kök salmış bir tutkunluğum var. Çocukken kent kıyısında geniş topraklı bir bağ evimiz vardı. Bağ bahçe ve bostanlarının kıyıları burcu burcu kokan gül çitleriyle çevrelenmişti. Önlerindeki sulama arklarının yamaçları da sıvama kır menekşesi. Dedem menekşe çayı meraklısıydı. O nedenle baharın ağzında dede sana menekşe toplayalım önerisini hiç direnemez, yanımıza birini katıp bizi oraya yollardı. Kalabalıkça torun sürüsü arasında bir yarıştır başlardı. Kim daha çok toplayabilecek de en büyük aferin alacak diye. Bu nedenle olsa gerek evlenip çoluk çocuğa kavuştuğum yıllarda bile bazı geceler düşlerimde körpe, yeşil yapraklar arasında fışkıran mavi menekşe denizleri görürüz ve hırsla toplamaya koyulurum. Nergisler sonra sümbüller menekşelerle çok geçmeden yarışa kalkar. Arka bahçe insanı neredeyse sarhoş edecek bir koku potporisine boğulur. Gelişip büyümelerini parmak uçlarım izlemekten hoşlandığım iki çiçek var. Bunlardan birisi iri, dolgun yapraklarla bezenmeye başlayan ortanca dallarının tepesindeki goncalardır. Kokusuz bir çiçek benim için. Fakat günden güne gelişip avucu dolduran gür bir heybetliliğe erişince saygı duymak geliyor insanın içinden. Hele teras çevresinde biri birine girip kaynaşmış bu zenginliği avucunuzu gezdirerek okşamak doyuruyor insanı. Ötekisi ise acılı doygunlukları ile kaynayan bir gençlik sevdasını andırıyor. Nohut kadardan başladığı günden sonra gül goncalarını, parmaklarımı tırmalayan dikenlerine rağmen yoklayıp gelişmelerini, önce yarı açmış körpeliği, sonra açılıp saçılan dolgun güzelliğiyle okşayıp koklamak, insana binlerce yıl boyu ozanların neden ezgiler dizdiğini daha iyi anlatıyor. Çardaklar boduru boylusu ile her türü biçim biçim, renk renk donandıkça tam çevreyi sanki tekerlerine alıyorlar. Sanırım bülbülleri de bu yörelere çekip getiren bu koku olsa gerek. Akşam gün batışında, sabahın serin alacakaranlığında hemen her şeyi susup sesini kesmişken, onları baygın baygın inletip şakıtan bu koku olsa gerek. Fakat beni baharın en çok etkileyen yanı ne gülü ne de bülbülü. Bahar yeniden doğuş mucizesinin her şeye rağmen yaşamın direnme ve sürekliliğinin en inandırıcı kanıtı. Elimizde kalan ay ve yılların, kesedeki son meteliklere dönüştüğü bu günlerde bile insan, son durakta olduğunu unutuyor. Yeniden dinçleşip güçleniyor. Yeni bir yaşama istek ve hevesi dolduruyor insanın içini. Hani insanların dört elle sarılmak zorunu duydukları bir ruhun ebediyeti, bir yeniden doğuş inancı var. Ne kadar gerçekçi ya da nesnelci olursak olalım, bahar aylarında insana daha kolay inanacağı geliyor bu düşlere. Öyle ya, neredeyse tüm evreden yaşamın donup sona erdiğini sandığımız bir sırada, kupkuru dallarda yeniden tomurcukların belirlenmesi, kapkara toprağın gözlerinden körpe, yeşil bir yaşamın sürgün vermeye başladığını görmek, yeniden doğuşa inanmak için yetmez mi? Ama ne yazık ki tam buna inanacağımız sırada mahallemizin safları arasında gedikler açılmaya başlıyor. Yıllardır yan yana çalışıp oynadığımız, koklaşıp çekiştiğiniz bir can ortadan yok oluveriyor. Geçmişi anılarda yaşayıp duran ve fakat geleceği olmayan bu gidiş, bu bitiş nedir? Nereye gidiyor bu gidenler? Elbette bir gün sıra bana da gelecek demekten alamıyor insan kendini. Bu nedenle değil, bülbül, koku ve seslerinin gerisine gizlenip unutamıyor bu soruyu insan. Allah'ın dediği olur tevekkülüne bırakamıyor kendini. Düşünmemek, unutmamak da istese hiç beklenmedik anda ve yerlerde takılıyor insanın zihni bu sorunun çengeline. Bazı sıcak yaz geceleri ya bir türlü uyku tutturamam ya da gece bir vakti ona doymuşçasına uyanıveririm. Dönme dolap gibi yatakla güreşmenin bir yararı olmaz. Sonunda üstümüzdekini atar, yanı başınızdaki canı uyandırmadan bahçe ya da kıyıya atıverirsiniz kendinizi. Denizin mırıltısı gece böceklerinin zaman öğüten ezgilerinden başka şey duyulmaz. İşte özellikle o saatlerde takılır o sorunun çengeli kafama. Çaparıya vuran akılsız bir istavrit gibi çırpınıp yanıt bulmaya uğraşırım. Keşke inancı bütün, bu sorunun tüm yanıtını kutsal kitaplarda bulabilen birisi olsaydım. Tanrı'nın yargısına göre öteki dünyada ya günahlarım için katran kazanında kaynayarak ya da erdemlerim yüzümden, huri ve gulmanların elinden kevser şarap içerek sürdürebileceğimi inansaydım bu öteki yaşamı. Ama gel gör ki buna sarılmaya yeltendiğim zaman aksi şeytan bir yerine binbir soru kancasıyla dolduruyor kafamı. Ulu yaratıcının eseri hayat, her tür görünümüyle insanın her boyutuna hala akıl erdiremediği harikulade bir mucize. Gözle zor ayırt edilebilen tek bir hücrenin daracık kabuğuna sığdırdığı binbir bulmacaya en akıllı geçinenlerimiz bile henüz akıl erdirebilmiş değil. Öyleyse bu harikanın yaratıcısı bunun bir noktada sona erip yok olmasına, ortadan silinmesine razı olur mu? Onun kulu olan insan bile ölenlerinin başucuna taş ve anıtlar dikerek, ürünlerini müze ve galerilerde toplayarak ölümsüzlüğe eriştirmeye uğraşmıyor mu? Elbette o da yarattığı bunca mucizenin bir gün gelip sona ermesine ve yok olup gidivermesine göz yummaz. Onlardan bir tür ölümsüzlüğü esirgememiştir. Evet insanoğlu, Tanrı'nın öz yaratığı, ondan kopan ve ona kavuşmayı uman bir parçası olduğunu inandığı sürece sonunda gelebileceğine inanmak istemiyor. Ama kıyıda dirseklerimi dizime dayayıp kafamı avuçlarım içine aldığım zaman, çocuklukta seyrettiğim bulutsuz, köyü kadife gökte ışıldayan, sayısız yıldızları hatırlıyorum. İnsanın aklı öteki yıldızlara, güneşlere, onların oluşturduğu galaksilere doğru sonsuzluğa uzandıkça, varlığı küçüle küçüle neredeyse bir hiçe dönüşüyor. Uğraş alanı bu denli uçsuz bucaksız olan bir yaratıcının öz evladı, onun bir parçası olduğunu düşünebilmek gücünü insanın nereden bulabildiğine şaşmamak olanaksız. Sınırlarını insan aklının kestiremediği, ucu bucağı belirsiz bu evreni donatan milyarlarca, güneşin çevresinde zikreden sayısı belirsiz gezegenler ve yıldızlar arasında, ummanlar içinde bir damla kadar bile yeri olmayan şu dünyacık üzerindeki ufacık bir insanoğlu oturmuş, her şeyin kendisi için yaratıldığını hayalleyip duruyor. Yeryüzündeki yaşamı da sona erince cennetin kapısında Tanrı'nın kucağını açmış kendine kavuşmasını beklediğini düşünüyor. Oysa onun böyle şeyler düşündüğü sırada o evrende yaşamını doldurmuş binlerce yıldız ve güneş sönüp parçalanıyor ve uzay tozuna dönüşüveriyor. Ama o tozlardan da yeni bir güneş ve ona bağlı yıldızlar doğabiliyor. Ancak yeni doğanlar sona erenlerin kendisi değil. Doğada hiçbir şeyin kaybolmadığını, hiçbir şeyin de yoktan var olamadığını söyleyen bilgin sanırım sorunun gerçek yanıtını da bulan kişi. Yaşamın doğum evi ister su isterse toprak sayısın, mezarlığı da orasıdır denebilir. Oraya geri dönenler yeni doğacakların besini olur. Onların ilik ve kaslarına karışmanın bir yolunu bularak varlıklarını sürdürürler. Ama bu bende Afrodit tapınağına kurban edilen öküzün yaşamını sürdürdüğü anlamına gelmez. Onun sonunda toprağa dönen ve dönüşen bir habbesi hangi dolambaçlı yollardan bilinmez, beni oluşturan milyarlar hücreden bazılarının yapısına girmiş olabilir. Ruhun ölmezliğine inananlar dernekler kurup yayınlar yapıyorlar. Bir masa çevresinde toplanıp medyum aracılığıyla ölmüşlerin ruhlarını yanlarına davet ediyorlar. Çoğu zaman bilmek istedikleri öteki yaşamda neler olup bittiği değil, içlerinde yosun tutmuş özlemlerinin geleceğini öğrenmektir. O ruhların oynattığı bir masa ayağı tıkırtısı ya da hipnoz uykusuna dalan medyumun sayıklamalarından öteye geçmiyor. Yaşarken düşünen, konuşan, yapan ve yeteneğine göre yaratan insanoğlunun, ten kafes zindanından kurtulup özgürlüğe erişen ruhunun bir masayı tıkırdatmak, bir isteriyi sayıklatmaktan öteye bir iş başaramadığı halde varlığına ne kadar da kolay inanılıyor. Evet, bu tür çözümlere dört elle sarılmak, insanı düşünmek ve çözüm aramak zahmetinden kurtarıp inanç mutluluğunu eriştirebiliyor. Belki de bu kısır tutkunun gerçek nedeni bu. Evrenin bu ufacık dünyasının yüzünü dolduran binlerce yaşam türü arasında da insan gibi ölümsüzlük özlemi besleyenleri de var mı acaba? Gözle göremediğimiz virüsten tutun da heybetli fil ve balinalara kadar tüm yaşayanlar iç ve dış dünyalarında olup bitenleri algılayabiliyor, bunlara tepkiler yapabiliyor. Öyleyse onlarda da varlıklarında bilinçli olma gücü var. Şu anda olup bitenin farkında olabildiklerine göre geçmişi hatırlamak ve geleceği de düşünmeleri beklenebilir. Öyle ya, niçin onlar da kafalarını kaşıyıp yeniden doğuş ya da öteki hayatın özlemini çekmesinler? Esasen ölümsüz ruhların öteki yaşamlarında kedisiz, köpeksiz, sakatsız, sineksiz bir gün geçirdiklerini sanmak, öteki yaşamı kısır ve yeknesak duruma sokmaz mı? Ama gene de bunun meraklılarından hiçbirisi, ölen kedisinin ruhunun gelip bir kez daha miyavlamasını ya da kanaryasının şakımasını istemiyor. Bütün ilgi ve merak, kendi benzerleri arasından yakınları ya da daha çok tanrılaştırdıkları merhum bir ulunun ruhunu davet etmek istiyorlar. Çünkü geçmiş ve gelecek konusunda merak edip de bir türlü kestiremediklerinin sırrını onların daha iyi bildiğini sanıyorlar. Her neyse, tüm bunlar bir inanç sorunu. Ne inananları caydırmak ne de inanmak istemeyenleri inandırmak mümkün. Gerçeğe bana göre en çok yaklaşan koca Yunus olmuş. Yaşayanlar göçenlerle bağlantı kurmaya uğraşıp dursunlar, gidenler ne söylerler ne bir haber verirler. Ben ölümsüzlük duygusunu en çok çocuklarım ve torunlarım çevreme aldıkları zaman hissediyorum. Kuşkusuz onların tüm tanelerinde hem de kişiliklerinde bizden geçen bir şeyler var. Ana babamı anladıkça onlardan da ben de yaşamını sürdüren bir şeyler olduğu ortada. Bu geçiş ve uzantı kim bilir kaç kuşak gerilere ve ne kadar da geleceğe doğru uzayıp gidecek. Yeniden doğuş konusunda gerçek ne olursa olsun, insanın önünde kalan sayılı günleri böyle bilinmesi güç şeyleri düşünmeye harcamamasıdır. Evet, yaşayan kişinin geleceğini düşünmesi, tasarlaması ve ona yön vermesi gerekir. Ancak bu gelecek doğuşumuz gibi gücümüz dışında kalan bir zaman birimine ne dilersek dileyelim, o bildiği yönde akıp gidecektir. Öyleyse yapılacak en akıllı iş, elde kalan sermayeyi iyi kullanmaktır. Ozan, bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç demiş ya, son fasıl olduğu için gidişini kendi keyfine bırakmak olmaz. Onun her nefesini baharı koklarcasına, Kevser şarabının son damlalarını yudumlarcasına içmeliyiz. Bu ömür artığı başıboş geçmeye bırakılamaz. Umup da elde edemediklerimizi, uzanıp da tutamadıklarımızı yakalama zamanıdır. 10 Ocak 1983 Yalova. Kitabın sonu. 14 Aralık 1999.